家ビグ。
Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor memlekette. Başkent Ankara'da hepiniz hoş geldiniz yeni güne. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarındayız. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebildiğinizi biliyorsunuz. Ve e-posta adresimiz ssryenigun.trt.net.tr. Facebook'ta ise yenigun.tsr'deyiz ve Twitter adresimiz tsryenigun. Bekliyoruz hepinizi. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Eda Kotanoğlu, Burak Arıroğlu Teknik Masa'da, Ali İhsan Yıldız'la birlikte ve ben Yasemin Pamukçu sizleri saat 10'a değin aydınlatmak istiyoruz. Tüm gelişmelerle ilgili, gazete başlıklarıyla ilgili dileriz ki sizlerin de katılımı olur az evvel vermiş olduğumuz tüm yollarla. Ve gazete manşetleriyle başlıyoruz. Sabah gazetesi var öncelikle önümde. Türkiye'nin yüz akı olarak adlandırılan ilk etabı 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni manşete taşımış. Ülkemizin dünya çapında gurur abidesi olacak bir eser bu. Dev sağlık üssü korona ile mücadele de büyük bir destek sağlayacak olan bir hastaneden bahsediyor. Ve aslında belki de en önemli haberlerden birisiydi dün akşam. Haber deyişiyle bomba gibi düştü gündeme. Soylu'nun istifası vardı, İçişleri Bakanı Soylu'nun ve bu istifa Cumhurbaşkanı'ndan döndü. Öncelikle kendisi bir açıklamada bulundu. Sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın da kurulan irtibattan sonra da Cumhurbaşkanı bu kararı reddetti ve İçişleri Bakanı Soylu şu an yine görevi başında. Ve Batı sağlıkta ve insanlıkta sınıfta kaldı diyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, insan haklarını dilinden düşürmeyen Batı, yaşlıları ölüme terk ederek sağlıkta ve insanlıkta sınıfta kaldı demiş. Evet, dünle ilgili olan açıklamayı da yine gündeme taşıyalım. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundan bir kesit olacak bu. Dünkü ölüm sayısı 97, 481 de iyileşen var. Bu arada 35.750 test yapıldı düne dair ve bunların içerisinde 4.789 kişi de koronavirüs tespit edildi. Covid-19 hastası oldukları öğrenildi. Bu da dün yani pazar gününe dair 12 Nisan'a dair bir bilgiydi. Ve Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Vatandaşa 3 ay maaş desteği geliyor diyor Bakan Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sağlanan destekleri değerlendirmiş ve 3 ay maaş desteği geldiğini söylemiş. Soylu'nun istifası kabul edilmedi. Bir başka başlık yine süreçle uyuşmadı. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan görüntülerle ilgili sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu Soylu. Ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bir süreçle uyuşmadı ifadelerini kullandı ve bu istifanın da Cumhurbaşkanı'ndan geri döndüğünü sizlere az evvel Sabah gazetesinde okumuş olduğumuz başlıkta da aktarmıştık. Ve pazar gününe dair en sakin pazar, evet iki gün sokağa çıkma yasağı vardı ve tüm sokaklar bomboştu. Milliyet gazetesi de İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nden bir görüntü vermiş, bomboş. Tarihte çok az görülen günlerden birisi herhalde İstanbul sokaklarının, caddelerinin, köprülerin boş olması ve bu yine diğer 31 şehirde de böyleydi ve bütün dünyaya da kalıyor. Nisan'ın ilk haftasında 15 ülkede 28 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre insanların çoğu Covid-19 salgınından korunabilmek için kendilerini evlerinde izole ediyor. Tek istisna ülke ise Japonya. Japonların sadece %15'i evde kaldıklarını belirtiyor. Evet, Hürriyet gazetesi de yine manşette İçişleri Bakanı Soylu dün gece istifa etti ama demiş ve Erdoğan devam dedi. Sokağa çıkma yasağının son anda duyurulmuş olması sebebiyle eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. 2 saat 23 dakika sonra Cumhurbaşkanlığı istifanın kabul edilmediğini duyurdu demiş. Ve vatandaş soruyor diyor Hürriyet gazetesi de. Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor demiş. Evet, onlar da vatandaşın sorularını yanıtlayacak bir grup oluşturmuşlar doktorlardan. Soruları yanıtlıyorlar Hürriyet gazetesinin bir sayfasında. Ve açık çağrı, halkı gazeteden mahrum etmeyin. Evet, dün gazeteler de dağıtılamadı. Böyle bir sorun vardı. Ancak internet yoluyla yine ulaşabiliyordunuz gazetelere. Özel bankalar üzüyor. Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankaların tavırları bizi üzüyor. Birlik ve beraberliğin parçası olun demiş. Evet, bu da kredi talepleriyle ilgili bir başlık olsa gerek detayında. Ben fazlaca vakit kaybetmeden diğer gazetelere geçeceğim. Yeni Şafak gazetesi, sokaklar boşalmayınca yasak geldi, başka türlü olmazdı demiş. Evet, ve yine dışarı çıkanlara kesilmiş olan cezalardan da bahsediyor Yeni Şafak gazetesi. Süreci en az etkili atlatırız demiş Cumhurbaşkanı. Ve ikinci cömert kargo başlığı var. Ne yazık ki elimdeki bir internet çıktısı olduğu için size detaylarını aktaramıyorum bunun. Yoğun bakım hastası azaldı diyor. Evet, bakanımızın akşam gazetesinde de bu haberin devamı var. Onu şu şekilde aktarayım size. Yoğun bakım gören ve entübe hasta sayısı ilk kez %3 ila 3,5 oranında düştü. Bakan koca, Çin'den getirdiğimiz ilacı erken dönemde kullanıp yoğun bakıma geçişi azalttık demiş ve bu mucize ilaç işe yaradı diyor bakan koca. Evet, bu da çok büyük bir başarı aslında. Entübe olan hasta sayısının düşüyor olması. Belki bulaş konusunda bu kadar başarılı değiliz ama bulaştıktan sonra en azından erken teşhis ve sonrasında erken tedaviyle entübe hastayı azaltmak da gerçekten çok büyük bir başarı. Ve yine Cumhurbaşkanımızın milletimizin aşamayacağı engel yok dediğini başlığa taşımış akşam gazetesi. Sevgili dinleyenlerimiz, Osman Müftüoğlu Hürriyet gazetesinde yazıyor ve halkı son derece cesaretlendirecek, motive edecek ve bizlere doğru yolu gösterecek şeylerden bahsediyor. İşte pes etmek yok demiş Osman Müftüoğlu. Tamam, cuma gecesi müthiş bir kazaydı. Tamam, üstümüzden silindir gibi geçti. Kabul ediyorum. Onca emeğin önemli bir kısmı o gece çöpe gitti ama yolumuz uzun. Ve avantaj hala bizde. Zekamızı kullanıp, korunarak, aklımızı kullanıp yeni çözümler bularak bu savaşı biz kazanacağız. Yeter ki yılmayalım, yeter ki önerilere harfiyen uyup tedbiri elden bırakmayalım ve yeter ki yaşamsal bir ihtiyaç yoksa evden asla çıkmayalım demiş. Evet, her ne olursa olsun, evet, 2 gün belki böyleydi ama belki bunun gibi zamanlar yaşayacağız. Daha planlı, daha programlı bir şekilde bize bildirilecek. Ama asla panik yapmamamız da gerekiyor. Bugünün dünden farkı ne? Evet, mecburiyetlerimiz var. İşimize gideceğiz belki. Hafta sonuydu. Gitmek durumunda olmayanlar vardı. Gitmek durumunda olup da evde kalanlar da vardı. Ama bugün işe gitmek zorunda olanlar dışında herkes mecburi bir şey olmadığı sürece evde kalacak. Ve şunu artık biliyoruz ki böyle bir karar alındığında hiçbirimiz aç kalmayacağız. TRT muhabiri Rasim Kılıç şu anda telefon attığımızda hazır. Rasim, günaydın.
günaydın, kolay gelsin.
Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Evet, bugün siz de görev başındasınız. Zaten hafta sonu da çalışıyorsunuz, siz basın mensubu olduğunuz için. Peki, bize bugün Ankara gündeminde neler yaşanacak? Aktarabilir misiniz başlıkları?
Tabii, yine koronavirüs ağırlıklı bir gündem ağırlıklı olduğunu söyleyelim. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi 31 ilde. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu. Dün gece 00 itibarıyla artık 48 saatlik yasak sona erdi. Geride baktığımızda o 48 saatlik süre içerisinde yasağı 31 ilde büyük çoğunlukta uyulduğunu söyleyebiliriz. 63 milyon 400 binlik bir nüfusu kapsıyordu ve küçük istisnalar dışında yasağa uyulduğunu söyleyelim. İçişleri Bakanlığı son durumla ilgili gece saatlerinde bir açıklama yapmıştı. 24.088 kişiye ceza uygulandı. Bu kişilere hem Türk Ceza Kanunu'na ilgili maddeye hem de İl Hıfzı Sıha Kurulları'na uymadıkları gerekçesiyle idari ve adli para cezaları verildi. Tabii büyük çoğunlukla uyulduğunu söyledik. 001 itibariyle özellikle Ankara'da baktığımızda çok ciddi bir yoğunluk olmadığını görüyoruz. Sabah saatlerinde belli noktalarda küçük zaman trafik dışında akışında gayet normal olduğunu ve başkent sokak ve caddelerin tedbirli olarak hayatın normale döndüğünü söyleyebiliriz. Şimdi dün Ankara Valiliği bir karar açıklamıştı. İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararlarını açıklamıştı ve bu karara göre başkentte bundan böyle özel araçlarda birden fazla kişi bulunuyorsa araçtakilerin maske takmaları zorunlu hale getirildi. Dün alınan karar gereğince aynı zamanda toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğu geldi ve duraklarda da dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirildi. Başkent Ankara'da buna yönelik emniyet ekiplerinin gün boyunca denetimi de devam edecek. Bir kısa da meclis gündemine bakmak gerekiyor. Mecliste infaz görüşmeleri devam ediyor. İnfaz teklifi için meclis genel kuruluna görüşmeler sürüyor. Dün 25 madde daha kabul edilmişti. Bugün hafta başında da görüşülmesi bekleniyor. Geç saatlere kadar bir önemli sağlık çalışanları için bir teklif vardı. O teklifte AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifinin görüşmeleri Adalet Komisyonu'nda başlayacak ve bu teklifle cezaların %50 oranında arttırılması ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin cezalarının ertelenmemesi öngörülüyor. Başkentin ana hatlarıyla gündem maddeleri bunlardı.
Peki, teşekkür ederiz Rasim Kılıç. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmak elimizde. Sağlık Bakanlığı'nın önleyici tedbirlerine kulak verelim. Gereksiz yere evimizden çıkmayalım, diğer insanlarla temasımızı kısıtlayalım.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Bilal Çetin Beyefendi, gazeteci yazar, şu anda telefon hattında. Bize az evvel benim size şöyle kabaca anlatmış olduğum gazetede öne çıkan başlıkları detaylı bir şekilde değerlendirecekler. Günaydın Bilal Bey.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz.
Herkes gibi mi?
Evet, herkes gibi. Herkes gibi korona günlerindeyiz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz. Bütün büyük şehirlerde olduğu gibi Ankara'da da bizler de evlerimizde kaldık ve şu anda da gönüllü karantinaya devam ediyoruz.
Devam ediyorsunuz. Peki, evet, hani herkes gibi mi derken hepimiz son haftalarda nasılsın deyince şimdilik iyi diyoruz.
Evet, doğru.
Evet, her gün yeni bir 14 gün başlatıyoruz kendimize.
Evet,
Bilal Bey, az evvel ben gazete başlıklarını şöyle kabaca aktardım. Özellikle ben sizinle dün akşam yaşananlardan başlamak istiyorum, eğer bir sakıncası yoksa. Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ve sonra işte 2 saat, az evvel gazete çok detay 23 dakika dedi galiba. O süreci bize bir anlatabilir misiniz?
Evet. Tabii dün akşam hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. Çok sürpriz bir gelişme oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine ilişkin haberler medyaya bomba gibi düştü diyebiliriz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasına ilişkin açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı. Resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa açıklamada İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini bağışlamasını istediğini ifade etti. Tabii Sayın Süleyman Soylu'nun istifasının gerekçesi neydi diye sorulacak olursa Cuma günü yaşanan olaylara bakmak lazım. Cuma günü ne yaşanmıştı? Cuma günü yine hemen hemen aynı saatlerde İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki 30 büyük şehirde ve Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından bu duyurunun yapılmasının ardından pek çok büyük şehirde vatandaşlarımız marketlere, manavlara, fırınlara akın etmişti ve istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. Bu görüntüler, istenmeyen görüntülerin yaşanmasının sorumluluğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerine aldığını ifade ederek istifa ettiğini açıkladı. Tabii Süleyman Soylu'nun istifa etmesi 21.40 civarında böyle bir açıklama geldi. İki saatlik bir süre geçti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki saatlik sürede pek çok senaryo konuşuldu, pek çok kulis bilgisi konuşuldu. Evet. Acaba İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mıydı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinden böyle bir açıklama yapmıştı soruları konuşuldu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul edecek miydi, etmeyecek miydi soruları konuşuldu 2 saat süreyle. Ve bu 2 saatlik sürenin ardından 23.40 civarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla istifa tartışmalarına da son nokta konulmuş oldu. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Ve İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla bu kamuoyuna resmen duyuruldu.
Evet.
Tabii İletişim Başkanlığı'nın tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Ve bu görevi sırasında çok başarılı çalışmalara imza attığı, özellikle terörle mücadelede çok başarılı olduğu, son yaşanan Elazığ depreminde, ondan sonra yaşanan bazı küçük çaplı depremlerde süreci çok güzel yönettiğini ve koronavirüsle mücadele sürecinde de özellikle güvenlik boyutunda süreci çok başarılı bir şekilde yönettiği ifade edildi. Ve bu yönetim ve gösterdiği başarı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifasının kabul edilmediği ve görevine devam edeceği resmen açıklanmış oldu. Süreç bu şekilde gelişti.
Evet. Şimdi tabii az evvel söylemiş olduklarınız ayrı. Evet, bir istifa süreci, kendisi Twitter hesabından. Sonrası aslında pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Bizim durmamız gereken nokta, evet, kendi iradesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan haber, Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan bunu yaptı. Hiçbir şekilde bilgisi yoktu. Sonradan duydu Sayın Cumhurbaşkanı ve reddetti şeklinde mi olmalı, yoksa biraz daha soru işaretleri taşımalı mıyız biz?
Şimdi tabii bu konuda çok farklı kulis bilgileri var. Bunları bilmemiz mümkün değil tabii. Sadece biz kulis bilgilerini aktarabiliriz.
Evet.
Bazı kulis bilgilerine göre bu istifadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi vardı. Çünkü Sayın Süleyman Soylu'nun bu istifa açıklamasını yapmadan önce Cumhurbaşkanı ile görüştüğüne ilişkin bilgiler var. Ama bazı kulis bilgilerine de göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istifadan haberi yoktu. Süleyman Soylu Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi vermeden istifasını kamuoyuna açıkladı. Ama daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu istifayı kabul etmedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasından sonra İstanbul'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Ve bu görüşmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifasını kabul etmediğini, Sayın Süleyman Soylu'ya yüz yüze söylediğini biliyoruz. Ve tabi burada Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Süleyman Soylu arasında geçtiği iddia edilen bir kulis bilgisini bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi aktarmış. Sayın Süleyman Soylu, Sayın Cumhurbaşkanı istifa edeceğini telefonda söylediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı gerek yok, sahne demiş. Ama Süleyman Soylu efendim konjonktür bunu gerektiriyor. Hı-hı. Hata benim hatamdı. Ben istifa edeceğim dediği iddia ediliyor. Hı-hı. Tabii bunlar kulis bilgileri. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunları doğrulatmamız mümkün değil. Ama gerçek olan şu, Sayın Süleyman Soylu istifa ettiğine dair bir açıklama yaptı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Şuna dikkati çekmek lazım. Süleyman Soylu gerçekten İçişleri Bakanlığı döneminde çok başarılı bir performans sergiledi. Evet. Özellikle terörle mücadele konusunda çok başarılı bir performans sergiledi. Hem PKK terör örgütü, hem DAEŞ terör örgütü, hem de FETÖ terör örgütüyle mücadelede oldukça başarılı Süleyman Soylu. Dün Twitter'da ve sosyal medyada baktığımız zaman Süleyman Soylu'ya yönelik halkımızın büyük bir teveccüh gösterdiğini de görüyoruz.
Evet.
Süleyman Soylu istifa etme, istifası kabul edilmez şeklinde çok sayıda mesaj paylaşıldı.
Çok doğru.
Bu nedenle de Süleyman Soylu'nun istifası oldukça şok etkisi yarattı diyebiliriz. Ama tabii burada son belirleyici irade Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iradesini ortaya koyarak Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi ve Sayın Süleyman Soylu da görevine devam etti. Ve muhalefet tarafından gündeme getirilen bir iddia var. Ona da temas etmek isterim. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğine ilişkin açıklamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı görevinin düştüğünü ve tekrar Cumhurbaşkanı tarafından bu göreve atanması gerektiğini ve tekrar mecliste yemin etmesi gerektiğini iddia ediyor muhalefet partisi yöneticileri. Tabii bu iddialara katılmak mümkün değil.
Tabii.
Çünkü anayasamız bu konuda çok açık ve net. Anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı'nın görevlerini sayarken bakanları atamak ve görevden almak. Yani bakanları atamak ve görevden almak yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görevden almamıştır. Sadece Süleyman Soylu tek taraflı olarak bir istifa beyanında bulunmuştur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemiştir. Ve istifa mektubunu yırtıp çöpe atmıştır. Bu nedenle de Süleyman Soylu görevine devam etmektedir.
Makam hiçbir zaman boşalmamıştır değil mi neticede?
Tabii makamda bir boşalma olmamıştır. Tabii. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etseydi elbette
tabii.
Yeni bir süreç işleyecekti. Yeni bir bakan atanacaktı ve bu yeni bakan da mecliste gelip yemin edecekti. Ama Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmediği için yeni bir bakan atanmasına ve mecliste yemin etmesine de gerek yoktur. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum.
Tabii. Ama şöyle ki Sayın Bakan'ın istifası her şeyden önce Cuma günü yaşanmış olanlarla ilgili pek çok şeyi ben üstüme alıyorum. Hakaretler de dahil. Bendendir demesi bizim tabii aynı zamanda sonuç olarak da istifasını belirtmesi bizim açıkçası pek çok felaketten sonra sorumluluğu üstüne almayanlardan sonra özlediğimiz bir tablo. Gerçekten alkış tutulacak bir durum değil mi sizce de Bilal Bey?
Ya tabii şimdi Süleyman Soylu'nun Cuma günü yaşanan olaylardan sonra istifa etmesi gerekir miydi, gerekmez miydi?
O ayrı.
Kamuoyunda tartışılıyor. Ben bana sorarsanız Sayın Süleyman Soylu'nun istifa etmesini gerektirecek bir netice yoktu. Zaten genel olarak da halkımız da aynı kanaatte. Sayın Süleyman Soylu'nun burada istifasını açıklaması bazı çevreler tarafından böyle değerlendirildi. Ama ben öyle değerlendirenlerden değilim. Çünkü Süleyman Soylu'nun istifasının sadece Cuma günü yaşanan olaylardan da kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Süleyman Soylu istifaya götüren süreçte farklı olaylar da yaşanmış olabilir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Tabii Türkiye'de yaşanan pek çok olaylardan sonra istifalar ve görevden almalar olmadı değil. En son hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı görevden aldı ve yeni bir isim atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da geçmişte yaşanan pek çok üzücü kaza nedeniyle sorumlu olarak görülüyordu ve Cumhurbaşkanımız da gereğini yaptı. Bunun da altını çizmekte fayda görüyorum.
Evet. Şimdi koronavirüse dönelim o zaman. Cuma akşamı evet yaşadıklarımız dileriz ki herhalde bir buçuk hafta sonra belli olacak Bilal Bey.
Bir de şunu koronavirüs meselesine geçmeden önce Süleyman Soylu ile ilgili şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Dün akşam Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından sevinen çevreleri hepimiz gördük. Sizler de gördünüz. PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DAEŞ terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleri mensuplarının nasıl adeta bayram ettiklerini gördük. Hmm. Çünkü Süleyman Soylu bu terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele eden, evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle adeta inlerine giren bir İçişleri Bakanı.
Evet.
Ve biliyorsunuz terörle mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu son zamanlarda oldukça arttırıldı. Hmm. Bu nedenle bu terör örgütü mensuplarının adeta bayram yaptıklarını gördük sosyal medyada ve onların yayın organlarındaki açıklamalarında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası en çok bu terör örgütü mensuplarını sevindirdi. Ama halkımızın büyük çoğunluğunu üzmüştü.
Kesinlikle.
Sayın Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etmeyerek milletimizin büyük çoğunluğunun talebini de yerine getirmiş oldu.
Hı-hı.
Terör örgütü mensuplarını da sevindirmemiş oldu.
Evet.
Ben buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sağduyulu bir tavır takındığı için halkımız adına teşekkür etmek istiyorum.
Zaten Bilal Bey, hani neticede yeni tanıştığımız bir şey. Yani bir virüs var ortada ve bizim de henüz bilmediğimiz pek çok şey uygulanıyor. Yani ağzımızdan çıkan sözler, bugün maske takmasanız da olur derken ertesi gün diyorsunuz ki mutlaka maske takın. Ne olursa olsun, hasta olmasanız dahi takına dönüyor. Kaldı ki böyle bir kriz anında hepimiz hata yapabiliriz. Son derece insanca bir şeydi. 15 Temmuz sonrası göreve getirilmiş bir bakanın onca emeğinin bu kadar nasıl söyleyeyim size, anlık bir şey için silinmesi çok da hakkaniyetli olmayacaktı zaten. Dediğiniz gibi sevinen çevreler.
Evet, biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun TRT açısından da çok büyük önemi bulunmaktadır.
Hı hı.
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün olduğu gece Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye'nin göz bebeği olan kurumumuz, darbeciler tarafından işgal edildiği zaman TRT'yi işgalden kurtarmaya gelenler arasında TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren'le birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da vardı.
Hı hı.
Bunu da unutmamak gerekir.
Tabii.
Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum.
Tabii, evet. Yeni bir güne başladık. Yeni gündemler var. Ama değişmeyen bir gündemimiz varsa o da koronavirüs Bilal Bey. Evet, bu konuda da pek çok uygulama var. Uygulama değişikliği var. Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Ankara için olanlardan örneğin.
Evet, tabii şimdi korona ile ilgili mücadele bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülüyor. Ve ben şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye koronavirüsüyle mücadele konusunda dünyada örnek bir ülkelerden birisi. Çok iyi mücadele ediyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere bütün hükümet mensuplarına ve devlet görevlilerine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii biliyorsunuz hafta sonu 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve bu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ne kadar yerinde bir karar olduğunu bütün halkımız kabul ediyor. Biliyorsunuz Nisan ayının ortalarına geldik ve Ankara başta olmak üzere, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de bir bahar havası yaşanıyor. Ve hafta sonu insanlar sokaklara, caddelere, göl kenarlarına, orman kenarlarına, deniz kenarlarına akın edeceklerdi. Ama sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte 63 milyon hafta sonunda Türkiye'de sokağa çıkamadı. 63 milyon sokağa çıkamaması demek izolasyonun artması demek, sosyal mesafenin azaltılması demek, temasın azaltılması demek.
Hı.
Ve bu da çok doğru ve yerinde bir uygulama oldu.
Evet.
Tabii merak edilen konu şu, bu sokağa çıkma yasağı hafta içine de yayılır mı? Ya da önümüzdeki hafta sonlarında da yapılır mı? Dün bu konu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu. İbrahim Kalın dedi ki yapılmaz veya yapılır şeklinde bir şey diyemem. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz dedi. Ama ben bir tahminimi söylemek istiyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yeni tedbirler alınıyor. Ankara Valiliği dün bir açıklama yayınladı. Ankara Valiliği açıklamasında toplu taşıma araçları, dan sonra özel araçlarıyla Ankara'da sokağa çıkanların araçta birden fazla kişi olması halinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Hı
hı. İstanbul'da otobüslere maskesiz binme yasağı getirilmişti zaten. Ama ayakta yolcu sayısında da azaltmaya gidildi. Tabii bu önlemler oldukça önemli. Sosyal mesafenin azaltılması, temasın azaltılması açısından önemli. Bir de şuna dikkati çekmek istiyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her gün bilgilendirme yapıyor. Vaka sayılarını açıklıyor, vefat sayılarını açıklıyor. yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayılarını ve iyileşen hasta sayılarını açıklıyor. Ve rakamlara baktığımız zaman birkaç gündür bazı olumlu rakamlar alıyoruz ve bu bizleri de sevindiriyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi özellikle yoğun bakımda ve entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısında bir azalma görüyoruz. Bu oldukça sevindirici bir gelişme ve iyileşen hasta sayısında da artış görüyoruz. İnşallah Türkiye alınan tedbirlerle ve vatandaşımızın bu tedbirlere uymasıyla bu koronavirüs belasını en kısa sürede atlatacağını ümit ediyorum.
Evet, sizin dediğiniz aslında hani ben öyle tahmin ediyorum dediniz ama herhalde bütün Türkiye aynı şeyi hissediyor. Artık bir iç his bizde var. Ne zaman olacak sokağa çıkma yasağı diye. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta sonu diye düşünüyorsak eğer bu alışveriş işlerine birazcık zamana yaymakta fayda var değil mi? O görüntüleri görmemek için tekrar. Bir de şöyle bir şey Bilal Bey, yani hiçbirimiz aç kalmıyoruz. Kapımıza kadar evet, ekmeğimiz yani geliyor, yumurtamız geliyor. Yani o yüzden panik yapılacak hiçbir şey yok aslında.
Evet. Ya şimdi tabii cuma günü sokağa çıkma yatağı açıklanırken küçük bir iletişim kazası yaşandığını herkes kabul ediyor. Sokağa çıkma yatağının açıklanmasıyla birlikte nerelerin açık olacağı, nerelerin kapalı olacağı açıklansaydı belki vatandaş bu kadar sokağa dökülmeyecekti. Hı-hı. Ama siz de çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani iki gün evde kalmakla aç kalmayız. Kimse de aç kalmadı. Siz de ifade ettiniz. Fırıncılarımız bütün sokaklarda, caddelerde dolaştılar. Ekmek dağıttılar, ekmek sattılar. Hatta fırıncımız bizim kapıya kadar ekmeğimizi getirdi. Evet. Bizi markete gidip ekmek alma telaşından bile kurtardı. Keşke diyorum sürekli sokağa çıkma yasağı olsa da fırıncılarımız kapıya kadar getirse ekmekleri. Hı-hı. Evde biliyorsunuz en büyük kavga odur. Ekmeği kim alacak tartışması, çocuklar mı alacak, anne mi alacak, baba mı alacak tartışması. Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta sonu da ve bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Ve vatandaşımız da zaten istiyor bunu. Sağlığı açısından istiyor, güvenliği açısından istiyor. Uygulanmasında pek bir engel olacağını düşünmüyorum ben. Zaten bu hafta da vatandaşımız gerekli evindeki gıda ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sokağa çıkma yasağı yaşanmasından dolayı 83 milyon Türkiye'de hafta sonunda açlıktan ölen bir kişinin olduğuna dair bir haber medyaya yansımadı. Hı hı. Zaten iki gün aç kalmakta da hiçbirimiz ölmeyiz. Evet. Allah'a çok şükür çünkü rızka kefil olan bir Allah'ımız var. Onu da ifade etmek istiyorum.
Kaldı ki vefa kolları da biliyorsunuz son derece büyük bir çabayla
çalıştılar. Evet evet, bu süreçte oldukça çok önemli vazife ifade ediyorlar. İçişleri Bakanlığımıza bağlı vefa kolları, belediyelerimiz çok iyi çalışıyor. Belediyelerimiz evet, bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Hı-hı. Jandarmamız bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Hı-hı. En uzak ücra köylere kadar belediyelerimiz, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. Onları da buradan alkışlamak istiyorum.
Evet, şimdi Bakan Pakdemirli'nin sözleri şu şekilde diyor ki gıdamız tam, suyumuz çok. Salgın günlerinde gıda arzında bir sıkıntı olmadığını belirten Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, ne hububatta eksiğimiz var ne bakliyatta eksiğimiz var. Sebze ve meyvede fazlalığımız var. İki ay sonra hasat başlayacak. Geçen seneki kadar buğday, arpa bekliyoruz. Şu an itibariyle su sıkıntımız da yok ama iktisatta kullanmamız lazım. Evet, su konusuna bir de gelelim. Temizlik şu sıralar bizim için her zamankinden biraz daha fazla önem arz ediyor. Ama suyu tasarruflu kullanmamız lazım.
Evet, kesinlikle o konuda haklısınız. Çünkü Türkiye zaten su zengini olan bir ülke değil. Türkiye su fakiri olmaya doğru giden ülkeler arasında. Ama çok şükür Türkiye su ihtiyacını gidermek için pek çok yerde baraj, gölet yaptı. Ve hem Tarım Orman Bakanlığımızın yaptığı açıklamada hem de DSİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman barajlarımızda yeteri kadar su var. Yeteri kadar su olması demek su ihtiyacımızı karşılama konusunda sıkıntı yaşamayacağımız anlamına gelir. Tabii bu korona sürecinde özellikle sağlık konusuna çok dikkat ediyoruz ve bu konuda su tüketimi fazla. Bence bu süreçte su tüketimini kısmamakta fayda var. Ne kadar su kullanırsak o kadar faydalı sağlık açısından. Ama tabii israfa kaçmamak lazım her zaman olduğu gibi. Hı hı. Örneğin mesela doktorlar sağlık uzmanları ellerimizin 20 saniye süreyle sabunla sabunlanmasını istiyorlar. Bu 20 saniyelik sürede ellerimizi sabunlarken musluğu açık bırakmaz, musluğu kapatırsak 20 saniyelik bir su tasarrufu sağlamış oluruz. Ama herkes böyle yaparsa milyarlarca metreküp su tasarrufu sağlanmış olur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi suyu kullanmak lazım ama israfa kaçmamakta kesinlikle fayda var.
Çok teşekkür ederiz Bilal Çetin. Kolaylıklar diliyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
sizlere.
Sağ olun,
hoşçakalın.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Günaydın Erdinç Hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi sabahlar.
İyi sabahlar, nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim ben de, teşekkür ederim, sağ olunuz. Evet, evde doya doya ev yaşadığımız bir hafta sonundan sonra işimizin başındayız. Siz ama evdesiniz değil mi hala?
Evet, evet. Evet,
olsun olsun, sesinizle buradasınız ya, o da iş sayılır hocam.
Evet, evet. Evden çalışma oluyor ama tabii.
Evet. Erdinç Hocam, şimdi sizinle şöyle cuma gününe gidelim. Siz bize tatlı tatlı anlatırsınız, ben biliyorum. Cuma günü yaşadıklarımız, sonra hafta sonu yaşadıklarımız ve sonra dün gecede bir duralım mı?
Evet, şimdi Türkiye şöyle bakmakta yarar var. Yani bu küresel salgın Avrupa'da, Amerika'da ve geri kalan dünyada ve Türkiye'de ne tip etkiler, tesirler yaratıyor, tablo ne? Bir defa Çin'de ortaya çıkan bu salgın Avrupa'ya ve Amerika'ya, dünyanın her yerine yayıldı. Pek çok hükümet bu meseleyi gereği kadar ciddiye almadı. Bir kısımlarının ve bir kısım ülkelerin de altyapıları böyle büyük bir salgını karşılamaya yeterli değildi. Şimdi Türkiye yıllarca yaptığı, sağlık alanında yaptığı hazırlıklarla ve konuya erken intikaliyle birlikte kendisine demografik olarak benzer ölçekteki ülkelere göre erken yola çıkarak ve işi ciddiye alarak büyük bir üstünlük sağladı. Yani bugün itibariyle Avrupa'da demografisi, nüfus yapısı Türkiye'ye benzer ülkelerin karşı karşıya kaldığı bugünkü tablo dikkate alındığında Türkiye'nin halen daha kontrol altında seyreden salgındaki durumu dikkate alındığında Türkiye'de süreç yönetiminde bir başarının olduğu gayet açık. Şimdi bu meselenin bir yanı, Türkiye Bilim Kurulu marifetiyle, onların tavsiyeleriyle, kamu otoritesinin buna uyumuyla belli bir noktada tutmayı başarmış görünüyor bugün itibariyle. Fakat cuma günü ilginç bir gelişme oldu. Şimdi Türkiye tedbirleri sürekli artırarak bir an evvel kontrol ettiği süreci nihayete erdirmenin tedbirlerini almaya çalışıyor. Tabii 83 milyonluk büyük bir ülkeyiz. İstanbul'umuzda 20 milyona yakın insan yaşıyor. Ankara'da 5,5 milyon. Diğerlerinde işte milyondan büyük 6-7 ülkemiz, şeyimiz var, ona yakın şehrimiz var. Yani dolayısıyla hele bu bahar havalarında filan İnsanları içeride tutabilmek, gönüllü olarak içeride tutabilmek zorlaşıyor. Bir de hafta sonu olunca derişlemez sokaklar, piknik alanları vesaire daha yoğun hale geliyor. Bilim kurulunun tavsiyesiyle hükümet bu konuda bir karar aldı ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan etti. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta. Bu şey uygulamaya geceleyin 21'den sonra 21.45'te duyuruldu ve geçirildi. Bunun yarattığı travma, ne oluyoruz acaba, işte ya uzarsa bu sokağa çıkma yasağı filan duygusuyla, algısıyla hareket eden bir kısım insanlar markette şeye açık olan küçük marketlere, büfelere yığıldılar, alışveriş yaptılar ve burada kötü bir tablo oluştu. Bunun üzerinde kamuoyu çokça durdu. Buradaki tabloya dönük eleştiriler İçişleri Bakanlığı'na dönük ciddi bir eleştiri kampanyasına bir miktar dönüştü.
Şimdi Erdinç Hocam, buradan
rahatsızlık duyan ve meseleyi yani bir karar verme aşamasında kendini görerek başka bir safhaya devretmek isteyen İçişleri Bakanı istifa etti. Yani
Erdinç Hocam, hocam şu şeye gelmeden, bakanımızın istifasına gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz sosyologsunuz, toplum psikolojisini çok iyi biliyorsunuz. Bunun hani hangi zamanda açıklanırsa açıklansın, İnsan psikolojisi, toplum psikolojisi, bu bir şekilde insanlar bu yoğunluğu oluşturmayacaklar mıydı?
Öyle. Yani zaten İçişleri Bakanı biliyorsunuz yapılan eleştirilere sorumluluk bana ait ama dedi, durum şu. Biz bütün ülkeleri inceledik, bu tip uygulamalara baktık. Eğer bir gün önceden, iki gün önceden haber verilirse hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Bu defa insanlar kendilerini koruma tedbiri içgüdüsüyle marketlere akın ediyorlar. Marketlerde bu defa yoğunluk tutulamıyor.
Büyük bırakın iki saat, iki gün boyunca o manzarayı görebilirdik belki de, değil mi?
Evet, aynen öyle. Yani anlaşıldığı kadarıyla her halükarda olabilecek bir manzarayı çok sınırlı tutmak için böyle bir karar alınmış, yani üzerinde çalışılmış. Ben de doğru söylemek gerekirse makul buldum. Yani gece 12'de diyelim bu karar açıklansaydı pek çok insanın haberi olmayacaktı. Ertesi gün işe, yola, sokağa çıkacaktı. Orada bir kargaşa, büyük bir problem olacaktı. Uygulanamayacaktı belki sokağa çıkma yasağı. Yani dolayısıyla 9.30-10 arasında karar ilan edilerek aslında hiç kimse uyumadan herkese duyurulmuş oldu. Fakat bu sefer de 12'de karar yürürlüğe gireceği için sokağa çıkma yasağı, İşte 2 saat fırsat verenler, paniğe kapılanlar sokağa düştüler ve açık yerlerden alışveriş yapmaya başladılar. Yani tahmin ediyorum burada bir alternatif maliyet hesabı yapılmış durumda. Fakat diğer taraftan da bilim kurulu üyeleri, bu konuda uzmanlar vesaire çok büyük bir emekle, İçişleri Bakanı da bu emeğin önemli şeylerinden birisi, sahiplerinden birisi, mükemmel götürülen bir sürecin böyle küçük ne kadar olduğunu bilmiyoruz, etkilerini ileride göreceğiz. Bir türbülansın üzerinde konuştular. Yani bu sürece denk düşmedi, hoş olmadı, şık olmadı. Zaten bu İçişleri Bakanı da istifa yazısında, deklarasyonunda ortaya koydu dün gece. Yani ama her halükarda alınan bu kararın hayata geçmesinde bir türbülans yaşanacaktı göründüğü kadarıyla.
Evet.
Bu da İçişleri Bakanlığı'nda oturulmuş, çalışılmış ve 9.45-10 arasında bu kararın açıklanmasının daha uygun olacağına karar verilmiş. Fakat ortaya çıkan tablodan kendini eleştirilerden, kendini sorumlu tutan İçişleri Bakanı istifa etti. Cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul edilmedi. Şahsi kanaatim yanlış bir karardı bu. Yani çünkü anlıyorum Sayın İçişleri Bakanımız terörle mücadelede, PKK vesaire gibi unsurlarla mücadelede çok büyük bir başarı kazandı. Gece gündüz çalışıyor, hepimizin göz önünde oluyor, bitiyor bu. Gayretli, çalışkan ve disiplinli bir İçişleri Bakanından söz ediyoruz. Yani dolayısıyla bu süreci de çok bu cuma akşamına kadar fevkalade iyi yönetti. Yani halkla ilişkiler, kamuoyuyla diyalog bakımından mükemmel bir süreç yönetimi oldu. Hatırlayalım, bu olay başlamadan itibaren sokakta polisle, kamu otoritesiyle halkımız arasında kurulan fotoğraf ilişkiyi çok memnuniyet verici bir ilişkiydi.
Tabii ki.
Yani çok memnuniyet verici bir ilişkiydi. Dolayısıyla bu kadar büyük emeğe rağmen cuma akşam ortaya çıkan tablo karşısında çok ağır bir eleştiriye tabi tutulunca İçişleri Bakanı anladığım kadarıyla buna tahammül edemedi, dayanamadı. Çünkü şimdi, ağır bir yük var üzerinde.
Şimdi ben az evvel hocam,
karar aldı.
Erdinç Hocam, Bilal Bey'le de konuşurken, Bilal Çetin'le konuşurken de söyledim ama şöyle bir hani halkın gözünde şöyle bir yanı da var bu işin demek istiyorum. Bir hassasiyet gösterdi. Yani evet, işinde çok titiz ama hatayı affetmeyecek, kendini dahi affetmeyecek noktada olduğunu gösterdi. Bu aslında olumlu bir şey değil mi dedim.
Tabii
ben Bilal
Bey'e. Çok, çok, çok. Değil yani mi? Çağdaş ileri demokrasilerde ortaya çıkabilecek çok fevkalade bir tutum fotoğrafı.
Evet. Bizim gözümüze yaptıklarıyla bir noktadaydı. Şu anda bir çıta daha yukarıya çıktı aslında Sayın Soylu.
Tabii yani istifa kararından sonra dün gece milyonlarca insan tepki gösterdi. Hı hı. Yeniden göreve dönmesini istedi. İşte bizim burada konuştuğumuz gibi ortaya konulan tepkinin büyük bir haksızlık olduğunu Sayın Bakan'a ifade ettiler.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen bunları da dikkate alarak istifayı kabul etmedi. Hı hı, yani hı. İlginç bir gece yaşandı dün gece aslında.
Evet,
yani dediğiniz gibi yani sorumluluk, yetki sorumluluk dengesi, sorumluluğun yeteri kadar yerine getirilemediği durumlarda hı hı. Sorumluluk sahibinin göstermesi gereken tepki vesaire bakımından yani gurur verilecek bir tabloydu, bir tabloydu gerçekten.
Peki hocam, bunun dışında Cuma günü yaşadıklarımızdan sonra biraz toplum psikolojisinden bahsedelim mi sizinle? Ben sizinle ya böyle şeyleri konuşmayı çok seviyorum.
Evet. Şimdi dün gece aslında bu hafta sonu iki gün ilginç bir tecrübe yaşadı Türkiye. Yani ne kadar bir sokağa çıkma yasağına uyabiliriz, ne kadar tahammül edebiliriz, bu karara cevap ne olur toplumda? Ben size bir şey söyleyeyim, sizinle de daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi cevap mükemmel oldu. Yani iki gün mükemmel bir uygulama yapıldı farkındaysanız.
Evet.
Yani dün İstanbul'dan, Ankara'dan dronlarla çekilen fotoğraflar, çekimler mükemmeldi. Yani sokaklar bomboş. Adeta ekolojik bir temizlik yaşadık iki gün değil mi?
İnsanlar, en kısa zamanda tekrarını bekliyoruz hocam.
Tertemiz şehirler vesaire çok güzel bir fotoğraf vardı. Üstelik de hava çok iyi olduğu halde.
Evet.
Yani Türkiye yani milletimizin gerek tarihsel tarihsel tecrübesi, feraseti, birikimi, gerekse zaman içinde kazandığı tecrübe, sorumluluk duygusu hiç de bazı ağır eleştirilere, Türkiye'yi tabi tutanlara karşılık söylüyorum, hiç de küçük değil. Çünkü hatırlayalım, Türkiye'nin milyonlarca insanın içeride kaldığı hafta sonunda Avrupa'da ne oldu? Hatırlayın Avrupa'dan haberleri. Paskalya tatiliydi biliyorsunuz hafta sonu.
Evet.
Berlin'in parkları, ondan sonra Londra'nın parkları tıklım tıklım doldu. Yani Avrupa ayaktaydı. Oysa daha düşünün ki bu tip, üstelik de Avrupalı hükümetler de sürekli evde kalmalarını öneriyorlar halka. Yani dolayısıyla eğitimli, kültürlü, meslekli, işte bir tür şeylere daha hassasiyet gösteren bir halktır bu Avrupa toplumları falan diye bakılan bir ortamda hiç de ona yeteri kadar uymayıp sokağa çıkarak belki de bu mücadelede Avrupa'daki hükümetlerin mücadele gücünü zayıflatan, başarıyı daha da erteleyecek, uzağa atacak bir iş yapmış oldular Avrupalılar.
Evet.
Bütün bunlar olduğu yerde Türkiye iki gün içeride kalmış oldu. Yani bu çok çok değerli bir şey gerçekten.
Bizim için aslında küçük bir provaydı belki, değil mi bu?
Kesinlikle öyle, kesinlikle. Bir de tabii diğer taraftan 65 yaş üstü ve 20 yaşın altındaki insanlar zaten dışarı çıkamıyorlar.
Zaten yani çıkamıyorlar.
Bunlar da toplumun çok büyük bir kesimini oluşturuyor.
Evet.
Yani düşünün, çok büyük bir rakam bu. Yani neredeyse toplumun yarısına yakını, üçte biri çıkamıyor, sokağa çıkamıyor. Üçte birinden daha fazlası. Zaten yani hafta sonu değil, onlara hep yasaklı. Yani dolayısıyla çok da fazla işinde, gücünde, eğitiminde olan, bir miktarda dışa dönük bir hayat yaşamaya alışmış Türkiye metropollerindeki insanlar aslında böyle eve dayalı kapalı hayatı çok da kaldırabilecek durumda psikolojik olarak olmadıkları halde kaldırıyorlar. Yani buralarda aslında çok çok büyük bir sorun yok. Yani o bakımdan bizim kamu otoritesinin, hükümetin, bilim kurulunun aldığı kararların uygulanmasında ben Türkiye'de çok da fazla bir sorun, hatta ciddiye alınacak bir sorun görmüyorum açıkçası. Cuma akşamı olan istisnai durum hariç süreci gayet iyi yönetiyoruz. Millet de bu sürecin yönetimine ciddi sorumluluk duygusuyla katkı veriyor. Yani bunu görmek lazım.
Evet. Çünkü o bilinç...
Aksi halde oluyor. Yani milyonlarca insan sorumluluk duygusu ve evde kalıyor. Buna katlanıyor. Akşam haberler açıyoruz televizyonlarda. Hı. Bu sorumluluğu göstermeyen 100, 200, 300, 500 kimse, kaç kişi ise. Yani Taksim Meydanı'na 30 kişi çıkmış. Hı. 30 kişiyi çekip bak İstanbul gene yasağa uymadı bilmem ne falan falan diye haber yapan haber ajansları. Hı hı. Televizyonlar aslında Türkiye'ye iyilik yapmıyorlar. Öyle değil mi? İçeride kalanlar diyorlar ki ya ne oluyor biz içeride kalıyoruz ama
bunlar
acaba düşündüm. İçeride kalmamızın hiçbir anlamı yok mu? Gereksiz mi fedakarlık yapıyoruz diye düşünüyorlar. Yani böyle düşünmesine yol vermemek gerekiyor. Fırsat vermemek gerekiyor. Böyle değil. Gerçek böyle değil. Yani İstanbul 20 milyona yakın nüfusa sahip bir şehir. Meydanlarında o Taksim'de 50 kişi Kadıköy Meydanı'nda 30 kişi görünmüş. İstanbul ayaktaymış. İçeri girmiyormuş vesaire. Yani bence uygun değil, makul değil. Bu yani sorumlu bir habercilik bile olarak görmüyorum açıkçası.
Evet. Evet hocam haklısınız. Peki Ardınç hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Size kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. İyi günlerde görüşmek üzere.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz böylelikle yeni günü geride bırakıyoruz. Eda Kotanoğlu, Burak Kararoğlu, Ali İhsan Yıldız ve Yasemin Pamukçu bugün sizlerle birliktelerdi. Saat 9.55 oldu. Sizlere veda zamanımız geldi. Güzel bir gün geçirin. Sağlıkla hoşçakalın.
Yeni gün.